şey
emek yani olabilir. Amaç var burada ve itki, ben itki dedim, itki dolayısıyla ele geçiriyor. İtki ve dürtü dolayısıyla erek biçimleri diyor. Yani tabii ki erek neyse orada kayıt olması ile başka bir konuya girecek. Ama çünkü gelişmenin ne olduğu konusu var. Gelişme ve ilerleme. İlerleme, burada ben erekle gelişmeyi ve bir de ilerlemeyi karşılaştırıyorum. Yani gelişme ve ilerleme arasında şöyle bir şey var. Gelişme potansiyelin varlığını gerektiriyor. Yani ancak bir potansiyel varsa, ilerleme de böyle bir şey yok. Ereksellik ya da bir potansiyel.
Bir durumdan başka bir duruma gelişme.
Aydınlanma döneminde ve sol literatürde genellikle ilerleme sözcüğü kullanılıyor. Yani gelişme onlara metafiziksel gelecek. Çünkü gelişme erekselliği ve bir potansiyeli dolayısıyla yani kapsıyor. Çünkü gelişme gelişecek olanın önceden potansiyel olarak bulunanın açılması, ereksel olarak açılması. İlerleme çok soyut bir şey, kavram. Sayıya da uygulanabilir. Bir yola da, yolda ilerleyebilirsin ama yolda gelişemezsin. İlerleme şey, daha genel.
Biraz niçeliği ifade eden bir şey.
Gibi. Yani dünya değiştirmek. Değiştirmek oluşa en yakın kavram. Mantığın en dip, en altta duran, en soyut, en genel kavramlarından birisi.
Peki hangisi erekle daha direkt alakalı?
Onu düşünelim. İlerleme de
analitik bir anlayış.
Yani ilerleme sayısal bir şey. Orada da sanki bir sonsuzluk ereği varmış gibi görünüyor ama o ilerleme hiçbir zaman
tek boyutlu bir şey gibi sanki.
Tek boyutlu. Sonsuza ulaşamayacak. Kötü sonsuz. Yani ilerleme şey diyebiliriz, kötü sonsuzluğun terimi, gelişme iyi sonsuzluğun terimi. Çünkü gelişmede erek var ve erek potansiyelin kendisiyle aynı şey. Potansiyel...
Orada bir edimselleşmeden söz ediyoruz.
Orada da edimselleşmeden. Ama gelişme erek...
Yani gizli olarak var olanın edimselleşmesi, gelişme olarak yorumluyor.
Olanak ve... Evet, olanan... olanak ve edimsellik arasında bir şey var, geçiş var. Ama Hegel bu şeyi, erekselliği, yani yerine gelmiş, erek gerçekleşmiş, ereği özellikle edimsellikten ayırıyor. Ya da edimselleşmeden ayırıyor.
Geçiş şeyde o zaman.
O edimsel...
Gelişmede.
Şurada, hemen başında şey yapıyor buna.
Geçiş, yani momentlerin arasında geçiş, gelişmede. Yani öyle değil. Gelişme daha ziyade bir nicelik.
Orada da var geçiş.
Sanki ilk bakışta aynı gibi ama biraz
farklı. İlerlemede geçiş olmaması lazım.
Niye?
Sayısal anlamı varsa nicelik bölümüne...
Yani ilerleme sadece sayısal olarak...
Yani tabii çünkü daha amaçsız.
İlerleme kavramı açısından
bakarsan... Şey olanak yok ama tabii olanağın ilerlemesi değil.
Ama potansiyel olarak, zil olarak var olan bir şeyin açımı da ilerleme değil.
O süreç ilerleme olur. Yani momentler arası, momentler arası geçiş. Yani
insan şimdi kavramına uygunluk açısından insanın insanlaşması sürecinden söz edebiliyoruz. Yani.
İlerleme mi?
İnsan kavramına uygun hale gelmesi.
Onun aydınlanma onu ilerleme olarak anlıyor. O gelişme demiyor.
İlerleme değil mi?
Geliş. İlerleme, şuna da ilerleme diyebiliriz. 2'den 3'e geçtiğim zaman, 3'ten 4'e geçtiğim zaman sayısal olarak ilerleme.
Sayısal olduğu orada da söylenebilir de sayısal olmayan şeylerde de söyleyemez
misin? Söyleyebiliriz ki soyut kavramlar, altta yatan kavramlar üsttekilerde kapsanıyor. Yani mantık biliminde böyle bir hiyerarşi var. Değişme de denebilir. Yani 2'den 3'e geçmek ya da belli bir nicel,
artışı,
o da bir değişim. Değişim kavramı, şey, değişim, ona izin veriyor.
Pozitif dediğin doğrusu, iyi söyledin
ya, pozitif değişim.
Değişme. Aslında değişim, her değişim ilerleme anlamında değil, pozitif değişim ilerleme anlamında.
Ama her ilerleme, üstteki her kavram güzel, üstteki her kavram alttaki daha temel, daha soyut kavramları kapsıyor. Yani oluş kavramı en temel kavram bu şeylerde. Dolayısıyla değişim kavramı oluşu kapsıyor. İlerleme kavramına baktığımız zaman ve gelişme kavramı, yani şu dört kavramı karşılaştırıyorum. Oluş, değişme, ilerleme ve gelişme. Bunların hiyerarşisi var mı?
Oluş hepsini kapsıyor.
Hepsinde kapsanıyor.
Oluş zemini onların.
Oluş hepsinde var. Çünkü değişim dediğimiz zaman da bir şeyin başka bir şey, değişmesi başka bir şey olması anlamına geliyor. İlerlemeye baktığımız zaman, ilerlemede değişime var. Dolayısıyla oluş da var tabii ki. Ama ilerlemede gelişme yok.
Ama demin
var mı? Var. İlerlemede gelişme var mı?
Ama retorik olarak da söylenebilir yani. Mesela Atatürk'ün mutluluğunda ilerlemesi, gelişmesi anlamına geliyor.
Nice ilerlemeyi düşünelim. Nice ilerlemede, yani sayısal ilerlemede gelişme denebilir mi ona?
Denebilir. Sayıların yükselmesi gelişme kriterli düşünelim.
Yani 2'den 3'e geçiş şey mi? 2'den 2.5'a geçiş bir gelişme mi? Büyüme denebilir ona.
Yani.
Ama şimdi her değişim eğer dediği gibi pozitif ya da olumlu bir değişimse ilerlemeden söz edebiliriz. Olumlu olmayan bir değişim de olabilir.
Kötüye doğru ilerleme.
Olumsuza doğru da bir değişim olabilir. Ama o ilerleme değildir.
Onu bozulma deniyor.
Ama ilerleme değil o.
Peki
yani arada
gelişimin karşılığı bozulma olabilir, çürüme.
Evet,
yani o zaman karşılığında
karşılığı yani.
İlerlemenin karşılığı, evet. İlerlemenin karşılığı gerileme ama gerilemede bir bozulmadan söz edebiliyor muyuz? Yani tabii. Ben sıfırdan eksi bire geldiğim zaman bir bozulma mı var?
Fiziksel olarak böyle değil.
Çoğunlukla niteliksel şeyi işaret etmiyor ilerleme. Daha ziyade inceliğe vurgu yapan ama o söylediğin anlamda kullanımı aslında o orada gelişim kavramına anlamında kullanılıyor ama
yani
o aslında
kullanılıyor.
Orada o gelişimi ifade eden bir şey ama şeyde gelişimi hiçbir zaman niceliksel bir anlamda kullanmıyoruz. Yani gelişme demiyoruz.
Niceliksel
yani.
Anlamda kullanılıyor.
Ama ilerleme ona daha yakın bir kavram. Niceliksele vurgu yapan bir kavram.
İnsan ve toplum bağlamında konuştuğumuz vakit. Sayılardan söz etmiyoruz.
Mesela
fizikten, matematikten söz etmiyoruz.
Yanlış konuşuyoruz.
İnsan bağlamında konuşuyoruz.
Tamam. Gündelik
insanın homo sapiens durumunda iki ayak üstüne kalkmasıyla bugünkü insan bu bir gelişme, bir ilerleme değil mi? Olumlu bir gelişme, olumlu bir değişim.
Ya aynı şeyi konuşuyoruz ama tamam, sözcüklerimiz farklı kullanıyoruz.
Sözcüğü
farklı kullanıyoruz. Kavram olarak aynı şeyi düşünüyoruz ama sözcüğü yanlış kullanıyoruz.
İlerleme sözünü kullanan politik bir şey var, bakış açısı.
Evet.
Yani mesela ben şimdi Marcuse'yi tekrar çeviriye göz attım. Advanced Capitalistic Society diyor ya da Advanced Society falan diyor. Burada şeyi kullanmıyor, develop kullanmıyor. Yani hiç kullanmıyor demeyeceğim ama İleri toplum diyor. Yani orada da gelişmiş toplum gelişmiş.
Aydınlanma şeyine doğru
gidiyor. Yani bir İngilizce öğrenen bir kültürden bahsediyorum. Mesela bir takım programlar var. İşte progressive English. Yani progresif tam ilerlemenin karşılığı kullanılan bir şey. Yani İngilizcesini geliştiren anlamında olumlu bir değişimden söz ediyorsa orada ilerlemeden söz ediliyor.
Evet. Yani ilerleme o kadar her duruma ters geçmiyor ama ilerlemede
ben yok söylüyorum yani fiziksel potansiyel bir şey yani birden beşe çıkma ilerlemek diye.
Evet evet.
Çoğalma diye ona ilerleme değil yani çoğalma diye.
Potansiyel ya da
potansiyel. Gelişme kavramı Hegel burada onu incelemiyor yani özel olarak gelişme aslında kavrama ait bir kavram yani o açıdan çok belirli olarak da kullanıyor onu gelişmeyi. Şeyde kullanmıyor, nicel alanda kullanmıyor, kesin olarak kullanmıyor.
Pozitivistlere ve sanki aydınlanmacılara da uygun bir kavram gibi daha
öyle görünüyor.
İlerleme, yani. Onu çünkü öbür türlü kavramsallığı kabul etmek, gelişme, ideaya vurgu yapan, evet. Kavrama şey yapan, referans alan bir şey. İlerleme daha niceliksele vurgu yapan.
Daha alt bir kavram, daha temel bir kavram.
Evet.
Sayısal olarak. Yani gelişme ilerleme
bir şeyden bahsediyoruz ama ben
bana semantik değil.
Ben
ilerleme de potansiyel. İlerleme de potansiyel.
Evet. Şey, gelişme de
gelişmeden söz ettiğin her durumda potansiyel.
İlerleme de potansiyel.
Ama ilerleme şey çok genel. Ya potansiyel olmadan da gizlilik olmadan da ilerlemeden söz edebiliriz.
Mesela bir yolda yürürken ilerleyelim ifadesini hiç yanlış olarak olmadan kullanabiliriz ama yolda gelişelim ya yani ilerleyelim yürümeyi
Yani ekonominin örneği, ekonominin ilerleme gelişinde ilerlemeden söz ediyor.
Tabii ki.
Tabii, tabii, orada bir potansiyel
var. Şey. Hayır, orada sayısal bir durum var. Yani ilerliyor derken orada insanlar...
Yine niceliksel bir durum var.
...göz önüne alıyorlar. Yani...
yalnız kullanıyoruz canım. Nesne
yani bir gerilme
durumunda
ilerlemeden
söz ediyoruz. Ama felsefenin bir jargonu var tabii ya.
Tabii ki.
Yok değil ya.
Tabii. Yani negatif tasarruf, negatif belli var. Biraz şey... Büyüme hızı negatif büyüyor diyorlar. Yani küçülüyor diyorlar. O hiç, onu gazeteler de kullanıyor, şeyler de, ekonomistler de kullanıyor. Negatif büyüme deniyor. Negatif ilerleme. O negatif ilerleme gerileme.
Bir de şöyle diyor bak, bir şey yazdım diyor, çok olumlu eleştiri aldım diyor. Olumlu eleştiri olur?
Evet. Olmaz. Olumlu. Yani eleştiri...
eleştiri de
olumlu. Teknik olarak negatif olur.
Olumlu
yani.
Kritik.
Tabii. Yani orada... Ama belirtmek zorunda onu. Yani eleştirinin orada karakterini değiştir. Övgü aldım diyeceğine olumsuz olum, eleştiri.
Olumlu eleştiri. Olumlu eleştiri.
Olumsuz eleştiri planlanmaz.
O biraz eleştiri yanıltı çarpıtıyorlar.
Yani tabii tabii olumlu eleştiri.
Övgü demiyorlar. Evet.
Ama eleştiri yani, şeydir yani.
Eleştiri bir anlamda bir değer.
Yok kritik yapmak değil.
Övmek de yargılamak. Övmek de yargılamak. Yani övdüğün şeyin sen yargıcı oluyorsun. Bir şey iyi dediğin zaman, birisini onayladığın zaman yargıcı tutma geliyorsun. O yüzden...
Övgü de duygusallık da olabilir. Hiçbir argüman kullanmadan
görebilirsin demiş. Ne demek bu? Duygusal olmayan, eleştirilerin duygusallık var.
Kritiği değil mi bir şey?
Yani,
kritiği mi? Evet.
Yok, kullanmadan yola çıkıyorsun.
Duygu tarafı. Yani kritiği yapılan bir şey. Yani
işte tabii Kant kritik dediği zaman usu şey yapıyor, yani, zayıf görüyor. Yani
onun tarlada verebilirsiniz.
Övmek ve yermek karşı kavramlar değil mi? Övmek ve yermek.
Evet,
yani karşılıkları bu.
Eleştirinin pozitif.
Bunların ikisi de eleştirinin şeyi olabilir.
Eleştirinin pozitif ne?
Evet.
Olumsuz olumsuz.
Genellikle biz örgü ve yargıdır.
Yani,
eleştirinin karşılığı.
Eleştirinin karşılığı. Eleştirinin eş anlamlısı. Sinonimi olarak övmek. Eş anlamlısı.
Anladın mı?
Yok.
Övmek olumlu.
Eleştirmek dediği
olumsuz zaman olumsuz övgü olur mu?
Yermek anlamına.
Olumsuz olumsuz
övgü. Olumsuz övgü olmaz. Ama olumlu eleştiri olmuyor.
İşte o nasıl oluyor?
Olmuyor. Olmuyor da oluyor diyorlar.
Övmek ve yermek. Doğru olan o.
Tartışmakla kaldık bitmeyildi. Mesela bir şey üzerine görüşleri karşılıklı olarak söylüyoruz ama tartışmak...
Ya sen ne bakıyorsun? Adam diyor ki ben kendim söyledim. Mesela ben kendim söyledim.
Bu albini hiç öyle algılıyor.
Tartışmada tartmadan geliyorsa ağırlıklar baştan belli ve dolayısıyla onlar tartılacaklar. Yani tartışma görüş değiştirmeyle sonuçlanabilir ama tartışan iki yan kendi doğruluğunda diretme durumunda başlangıçta. Yani demek değil ki bunlar son görüşlerini değiştirmezler. Ama tartışmada amaç kaç tarafın bileğini bükebilmek. Daha ağır basmak. Tartmaktan.
Benimki daha ağır demek.
O yüzden yani tartışmanın şey olması gerekir. O ağır basma gibi bir amacı taşımaması gerekir ki değişme olabilsin. Tartışmada şey var. Genellikle insanlar
birbirini tartışıyor.
Birbirine şey yapıyorlar, yenmeye çalışıyorlar. Yani üstün gelmeye, kazanma şeyi var, bağlantısı var. Tartışmanın şeyi o, amacı o, kazanmak değil mi tartışmada amaç? Gerçeğin bulunması değil. O yüzden tartışma şey değil.
Tartışma biraz aslında nötr bir şey, birbirini tartmadan...
Tartma, yani. Evet. Kim ağırlaşacak? Dolayısıyla kim kazanacak? Yani tartışma gerçeği arayış değil. Sokrates'in diyalogları tartışma değil. Diyalog. Tartışma ve diyalog aynı şey. Tartışmada şey var, inat var. Yani diretme var ve değişmeme isteği var. Ama yine de dediğim gibi tartışan insanlar şey yapabilirler, esnek oluyor. Yani. Ama tartışma kavramını o zaman onun dışına çıkmış oldu. Nerede kaldık?
Gelişmede
varlık alanının mantıksal bağıntısı şeyde, geçişti. Öz alanının mantıksal bağıntısı yansımaydı. Kavram alanının mantıksal bağıntısı gelişme. Gelişme nedir diye Hegel'in şeyde burada büyük mantıklı sanıyorum. Çok açık bir şeyi var, önermesi var. gelişme kendinde olanın kendi için olması.
Açığa çıkarılması.
Evet. Kendinde olanın kendi için olması. Konusu değil o zaman. Ne? Tim'de. Tim'de tarih sürecinde Tim'in geriye gidişi diye bir şey uzun vadede düşünülemez.
Yani gelişme Tim'in tabii Tim kavramsal yani, olan yani
özgürlüğe gidişi ne?
Tim'in geriye gidişinin olanaksızlığının mantığı şuna yatıyor. Eğer A durumuna gelmişse oradan B'ye geçiliyorsa ya da daha düzgün şey yapayım C noktasına geldiyse tinsel süreç
A durumuna
evet A'ya dönmez çünkü A durumu dolaysızlık durumunu gösteriyor. B A'nın dolaylılığı A'nın ortadan kaldırılmasıyla ortaya çıkan bir şey. C B'nin dolayısıyla A'nın da ortadan kaldırılmasını kapsıyor. Eğer C'den sonra B'ye dönüş olursa o zaman aslında B, ikinci B şey olacak. A, ne olursa olsun salt olarak böyle A, B, C, B yolunu izlemiş olacak. Dolayısıyla olamaz. Yine B'de olmak demek olmayacak. Bu şey, yani momentler farklı. Momentler
C girdi işte içine. İlk önceki B değil artık. O
değil. C'yi kapsayan bir B olacak. Yani nasıl kapsayacaksa. O yüzden tarihsel gerilim olarak.
Peki şey mümkün mü? İnsan tinsel bir alanda yani insanlığın sadece sanatsal alanda yüksek eserler
moral olarak kötü olması.
Ama moral olarak kötü olabilmesi şimdi, çok yerlerde
Nazizm ve Katolik kilisede sanatın benzer bir sorunu var. Naziler klasik müziğe bayılıyorlar. Evet. Genel olarak klasik kültüre bayılıyorlar. Ve Katolik kilisede hemen hemen o Rönesans dönemindeki sanatçılara şey yapmıyor, hiç karışmıyor. Ve Hegel tarih felsefesinde bunu biraz açıklıyor. Ama yine de diyor bu Katolik kilise, din adamları güzel sanatı değil ama çirkini seçtiler diyor. En kötü resimleri kullandılar. O ikonlarında, azizlerinde falan gerçekten sanatsal değeri olmayan. O başka bir bağlantıya götürüyor. Şimdi burada sanat ve moral arasındaki bağlantı senin sorun.
Evet.
Onunla ilgili değil mi?
Onunla da ilgili. Yani işte abi deri güzel eserler, mimari eserler ya da işte güzel müzik ya da resim yapan bir toplumun başka bir alanda bakıyorsunuz çok güzelmiş ama başka bir alanda cüce kalması ya da az gelişmesi.
Ne
bileyim.
Var mı böyle bir örnek?
İşte yani ne diyelim? Mozart'ın dönemini ele alalım. Yani müthiş, neredeyse ideale yakın şeyler vermiş, eserler vermiş.
Evet.
Ama bir tinsel zıplama mı söz konusu? Nasıl olabiliyor? Nasıl izah edeceğiz?
Şimdi Mozart'ın dönemde mi?
Evet.
Bütün dönemde. Aslında o dönemin yani bu Avrupa'nın ussallaşma dönemi bütününde hem dinsel olarak kutsallaşıyor, hem bilimsel olarak, hem politik olarak, hem sanatsal olarak her konuda kutsallaşıyor. Mozart'ın yaşadığı dönem 18. yüzyıl. Yine Avrupa'nın felsefede, bilimde, yani düşün, Mozart yanında Beethoven, biraz sonra Beethoven var ya da Spinoza var, Descartes var, yani daha önce çok yerine çıkmış. Fransız devrimi onu
aynı dönemde değil.
Ama Fransız devrimini Fransız devrimi pozitif bir şey olarak, klişe olarak verildi bilinçlerimize. Fransız devrimi olmayan yer, yani Fransız devriminin devrim modern topluma, yurttaş toplumuna geçişti. Özel olarak buydu. Ve onu kuzey ülkeleri, İngiltere, İskandinavya, Hollanda bunlar
çok yumuşak olarak
bence başardılar ve Türkiye. Ama Fransızlar 40 bin tane insanı giyotine göndermenin yanında başka şeyler de yaptılar. Ve İtalya'da ve İspanya'da öyle bir devrim zaten yer almadı. Yani devrim Fransız devrimi değil, Fransız devrimi aslında modernleşmenin barbarca yolu. Efendisi yolunu Danimarka, İngiltere, Hollanda, Norveç, İsveç, 2015'li bana Norveç'te devrim sürecinde bir tarihçi söyledi bunu. Yani yetkili ve sorumlu bir insandı. Bir kişinin öldüğünü söyledi. Fransa'da her gün düzinelerle insan giyotine gidiyordu, niye gittiğini bilmeden. Fransız devrimi denen şey sadece bu şiddeti ve terörüyle kendini ötekilerden ayırıyor ve aslında Fransa genel olarak bu Katolik dünya içinde yani her şeye rağmen devrimini yapabilen tek ülke oldu. Çünkü 50 yıl 1870'lerde kurdular Cumhuriyeti kalıcı olarak. Yani Fransız devrimi şey değil, simgesel. İnsan heyecanına, insan saldırganlığına, şiddet özlemine ya da şiddet tutkusuna
manipülasyona
yanıt verdi. Çünkü kelleler uçtu, kan aktı, şiddet kullanıldı ve bunu bazı insanlar şey olarak kabul ediyorlar. Devrimin kurtuluğu ya da devrimin mühürü olarak kabul ediyorlar. O yoksa devrim yoktu. Ama bu barbarlık. Niye bu barbarlık Fransa'da yaşandı? Çünkü Fransa reformasyonu ezdi. Ve yani bugün de Fransa'da protestanların oranı %1'e, %0.5'e falan bulunmuyor. Ve Fransa başka bakımlardan çok önemli şeyler üretti. Sanat alanında, bilim alanında, politik yazımında falan tabii ki. Ama Fransız devrimi denen şey, şimdi bunu aslında biraz dikkatli okuyan bir insan şeyde de görecek. O dönem Almanya'sında da, Almanlar başlangıçta Fransa'ya hayranlar. Napolyon gelip onları feodalizmden kurtardı. Ama bir süre sonra dehşete düşüyorlar Fransa'daki olanların gerçek karakterini anladıkları zaman ve bunların arasında Hegel, Schelling falan da var. Daha sonra aşağı yukarı tiksintiyle söz ediyorlar şeyden, Fransız devriminden. Yani bu insanların şeyi değil, modeli değil. İnsanın ve krallarını da bu arada Marie Antoinette falan da ne kadar şey varsa ellerine geçirdikleri soylu ya da aşıklar varsa onları da götüne gönderdiler ama Mustafa Kemal padişaha harçlık verdi cebine, biletini verdi ve gönderdi. Yani bu arada büyük fark var.
Çok büyük fark var.
Burada Türkiye'nin devrimi dünyaya örnek olacak olan model şey değil, Fransızların devrimi değil. Ve Fransızlar bir süre sonra o devrimi imparatorlar çevirdiler.
Kulüpler için söyledik yani onun toplumsal bir dönüşüm aslında tabii. O müzikten geldik oraya ya uzaktan.
Değişik
boyut tarzı. Evet. Aynı döneme denk geliyor.
Yani bu doğru değil mi?
Russo da aynı.
Yok daha önce.
Hazırlayan öncülüğü de yani.
Ama şu şiddete başvurun, birbirinizi parçalayın değil mi?
Bu da yani orada toplumsal koşullar bir yerde belirliyor. Hani zemin belirliyor.
Yani başkalarının uygarca yapmasını, bunlar orada yaptı.
Yani bir ideal olarak
söylüyorum. Fransa kralı ve Fransa'daki aristokrasi ve din adamları sınıfı şeydi, irrasyonel kültüre aittiler, cizvitler ve aristokratlar yani. Şeyde yani
neticede oradaki egemenler ellerindeki gücü bırakmıyorsa, bırakmak istemiyorsa, orada zor kullanabilirlerine gidiyorsa kalkışanlar da herhalde ona karşı bir zor kullanmışlar. Yani sonuçta böyle bir çatışma ortaya
çıkmış. Yani. İngiltere'de bu devrim şeyle başlıyor, Magna Charta ile başlıyor.
Charta'yla, evet.
Yani orada kraliyet şey yapıyor. Yetkisinin, gücünün bir bölümünü aristokrasinin bir bölümüyle paylaşmayı kabul ediyor ve
şey diyor,
bu aşamalı yani, olarak geçiyor.
Hala işte
Osmanlılar
sembolik olarak meclisi
mevcutları
yani, çevirmeye çeviriyor yani orada. Yani kuzey ülkelerinde de duruyor benzer.
Çünkü şiddet yani. Gerekmedi. Yani, onlar da sembolik şey, olarak
veya devletin yönetiminde şeyleri yok artık. İnisiyatörü yok gibi bir şey yani.
Sembolik olarak.
O zaman senin paralel
yani şunu söyleyeyim. Mesela şöyle örnekler de var. İslami şeyde de süreçlerde de bakıyorsunuz. Belli dönemlerde bir parlama, bir müthiş bilimsel alanda gelişmeler, mimaride, sanatta işte bir sürü yazımlar vesaireler, tercümeler karşı bir parlama var ve sonra onun üzeri adeta bastırılır ve aynı toplumlar bunun devriminde bir süre sonra bakıyorsunuz o güzellikten, o parlamadan hiçbir eser kalmamış. Yani bana orada şöyle bir şey geliyor. Demek ki aynı dönemde farklı insan kümeleri için farklı şeyler söz konusu. Yani o kültür belli şeyler içinde kalıyor. Ya da uygarlık dediğimiz o belli sınırlar içinde kalıyor. O dönemdeki, o harita içindeki bütün insanlara mal olmadığı için bir süre sonra o bastırılabiliyor. Yani böyle bir izah ancak
var. Yani gelişme ilerleme derken hani demin onunla da bağlantılı olarak bu şimdi Fransız devrimiyle ilgili olarak da söylediklerimiz bir de şeye daha yakın çağa getirelim. 1979 senesinde tam 30 sene önce geçen sene 30 yıl önce İran'da olan hadise. Şimdi Humeyni kalktı Fransa'dan gitti orada bir İslam devriminden söz ediliyor. Şimdi bu devrim mi ilerleme mi gelişme mi?
Şah da çok güzel bir adam yani değildi. Yani Şah'ın yaptığı da bir şey.
Ben şimdi Şah'ı övmek için söylemiyorum da yani gelinen nokta nedir şimdi? Bu gelişme mi? Bu şey mi?
Onlar zaten İran'ın altyapısı zaten öyleydi. Mollalık alttan alta Şah devriminde de işliyordu.
İnsanlar diyorlar ki burada bir...
Ya onu kendileri diyor devrim diye. Başka da demiyor ki.
Başka diyorlar. Marksistler dediler, Komünist Partiler destekledi Molla'ları. Michel Foucault destekledi. Michel Foucault oraya davetli olarak gitti, iki kez gitti. O konuda övgü yazılar falan yazdı. Çünkü modernliğin alternatifi olarak o çok kültürlülük onun tezi, ona uygun bir durum olarak gördü. Yani İran köklerine geri dönüyor dedi. Ben de şey dedim, İran'ın kökü aslında Moğollar değil, Perslere kadar niye gitmiyorlar, onu anlayamadım,
bilmiyorum. Köklerine geri dönmek demek.
Köklerine dönmediler, her şeye rağmen.
Zerdüşçülüğe şeye Perslere gitmiyor.
Yani İran'da hiçbir zaman özgür olmadılar. Hiçbir zaman kendi istençlerine sahip olmanın ne demek olduğunu hiçbir zaman bilmediler. O yüzden onların Molla'la dönmeleri diye bir şey söz konusu değil. Zaten
Molla'lar Şah döneminde olduğu gibi devam ediyordu. Sadece Şah üstte bir kabuk oluşturmuştu ama altta yani, gerçekten
Türkiye'de hayat geçiyordu. Burada tutucu tin, gelenek tini yer altına çekildi. Şey yapmadı, kendini göstermedi, çekildi, korktu ve kısmen modernize oldu.
Yani orada modernleşmeyle eskiliğin bir çatışması mı? Olan o şekilde mi bakmak
lazım? Tabii şöyle bakılabiliyor. Yani ben en azından öyle önerilebilir diyebilirim. İran Şahı İran'ı modernleştirmeye, batılılaştırmaya
çalışıyor. Şimdi
Atatürk gibiydi. Evet. Yani bütün dünya gibiydi.
Modern ama çok gibi. Temel bir fark var. Aziz Türkiye'de o aynı gericiliği de temsil eden bir kast gibi bir şey asla yok. Onun toplumsal şeyi yok.
Yani Şiilik
burada çok ayırıcı bir şey.
Evet. Yoktu. Çünkü İran Şii
kast diye var yani.
Yani kast. Eğer kast o Şii kastı, yani imam kastı, evet. İran'da olduğu için İran bugün zaten o kültürün içinde kaldı. Dolayısıyla bir gerileme falan olmadı diyebiliriz ve o zaman şeye bakmak gerekir. Sünni Arap ülkelerine orada çünkü o kast yok. Ama onlar da şey değiller, modern değiller,
özgür
değiller. Orada
Yine adamlar sınıfının olmaması dediğimiz yerlerde de şey çok yaygın.
Şeriat kullanıyorlar.
Suudi Arabistan, Vahabi İslam'ı savunuyor. İslam'ın en geri, en ilkel,
en ilkel, en kötü hali Vahabi.
Ayrıca şey de çok, Sünni olarak Şii yani. De çok şeyde. Yani
nerede?
İran'dan, Irak'ta çok, Irak'ta da çok ağırlıklı. Hayır, Suudi Arabistan'ın kendisi içinde de çok ağırlıklı bir şey var.
Suudi Arabistan,
Şii kesimi var.
Emirliği, krallığı, bunlar Sünni mi? Sünni yani.
Hayır, şeyler, üst yönetimlerde öyle.
Sünnilerin Batı ile Amerika ile özellikle ilişkileri İran'ın tam tersi. Peki. Yani Amerika'yla çok iyi geçiniyorlar.
Tabii. Karşılıklı ekonomik çıkarları var da onun için.
Evet. İran'da ekonomik çıkarları var. Ekonomik çıkarlar
ekonomiyle
daha...
izah edilecek evet, bir şey
değil. Farklı bir faktör.
Yok, Suudi Arabistan'ınki direkt ekonomiyle izah edilecek bir şey. Dost doğrudan.
Ama yani... eğer Suudi Arabistan'da Şii rejimi olsaydı, Şii tamam. Dini ve Mollalar tamam. Devlet olsaydı...
O zaman... Şu anda Vahabi olan bir Arabistan'ın... Yani ekonomik çıkarlar
din adamları şey sınıfının din adamları sınıfının tepkisi şu an İran'da
neyi Suriye'deki dini bahsediyor.
Evet.
Sadece bir yönetim şekli 6 ay kaldım ben Mekke'de ama yani 25-30 yıl oldu. Yani isteyen olabilir ama
din baskısı değil orada.
Ya baskı yok.
Din baskısı değil.
Ticaret haline dönmüş değil mi? Büyük baskı değil.
Çünkü din adamları.
Bak kadınlar nerede?
Yok.
Kadınlar nerede örneğin?
Hiçbir yerde.
Kadınlar yok. Şehirde kadınlar, var.
Yoklar. Yine de onun din baskısı tabii
siyah. Hala aşiret. Hala geçerli şey, aşiret.
Bedevi.
Bedevi aşiret. Tamam mı? Şeye dayalı. Boya dayalı, ırka dayalı
bir şey var.
Şey var.
Çarşamba günleri bu tür problemleri de ele alacağız. Bilgini Ülgen anlatacak. Fransa'yı. Yani ondan sonra şey var, Fransa'dan sonra Almanya'yı Levent anlatacak, İngiltere'yi Zuhal anlatacak, bir tane daha vardı galiba.
ABD'yi son gün
anlatacak. Ben şeyi anlatacağım, Arap ülkelerini, yani bu özellikle de bu aslında ilgimi çekiyor. Yani neden bu Arap ülkeleri ve İran arasında yani ayrımlar, onların Batı ile ilişkilerinin durumu ve aslında en temelde şu andaki şeyleri, politik bir ilişkileri.
Şizofreni demek gerek. Yani çift kişilik şiirlikten geliyormuş.
Doğru mu? Böyle gaz haberleri falan, gaz gibi kafası.
Yok, böyle bir adama falan. Bak şimdi şiirlik, İslam bölüyor ya.
O yüzden sözde yapsa.
Şizofrenlik de
hem bugünkü durum
iki kişilik.
Etimoloji.
Etimolojisi öyle oldu, söyleniyor.
Aslında şov olmayacak. Araştırmak. 100 yıl falan olur. 50 yıl tarihleri.
Yani İslam'ı bölen şey şiirlik değil mi?
Değil mi? Şurada bir şey
iki parça haline getiren şizofrenle çift kişilik. Cumartesi akşamı. Siz diyor bu programı yapmaya yetenekli değilsiniz diyor. Çok acemisi.
Evet, şey yapıyoruz. Kapatıyoruz herhalde.